Kitabın adı Piruze. Yazarı Sinan Akyüz. 18. ayrım. Aynı gün akşamüstü Vasim eve çıka geldi. Kayınvalidemin beni azarladığı o günden sonra aramızdaki hiçbir şey eskisi gibi değildi. Sadece birbirimize karşı olan görevlerimizi yerine getirmenin dışında. Bu yüzden de yaşadığım boşluk duygusunun boyutları inanılmazdı. Ceketini çıkardı, yatağın üzerine fırlattı. Kravatının bağını sinirli bir şekilde çözdü. Allah'ın belası kuvvetliler, bu üç kağıtçı adamlarla iş yapmak günden güne zorlaşıyor diye kendi kendine söylendi. İmat kucağımdaydı. Amer de babasını görür görmez koşup dizlerine yapışmıştı. Bir şey mi oldu diye kısık bir sesle söylendim. Amir'i kucağına aldı, yanağından öptü. Her gün neler olmuyor ki? Senin hiçbir şeyden haberin yok. Nasıl olsun ki dedim sitem dolu bir sesle. Bana bir şey anlattığın var mı ki? Bana ters ters baktı. Sordun mu ki? Seni evde görebilsem soracağım ama senin yüzünü gördüğümüz yok ki. Para kazanmayı kolay bir iş mi sanıyorsun sen? Haklısın. Aile olmak da kolay bir iş olmasa gerek. Ben de bütün gün iki çocukla boğuşup duruyorum. Ben de bu evde bir dakika olsun nefes almıyorum. Yine başlama dedi sinirli sinirli. Bana kafayı taktın yine. Benim hiç kimseyi kafaya mafaya takacak halim yok. Yarın Cemillere gideceğim, haberin olsun. Tarek'e söyle de beni evlerine bırakıversin. Vasim başını kaldırıp baktı. Cemillere mi? Diye sordu şaşkınlıkla. Cemillerde ne işin var? Bugün karısı geldi. Lamia mı? Kim olacak? Tabii ki Lamia. Ayrıca sen Lamia'nın bu eve gelmesine neden şaşırdın? Şey dedi, ne bileyim işte birbirinizle doğru dürüst tanışmıyorsunuz ki. Bizim bu zamana kadar tanışmamamız sizin ayıbınız. Cemil ve sen yakın iki dostsunuz fakat eşleriniz birbirleriyle görüşmüyor. Sahi bizi neden bir araya getirmekten kaçınıyorsunuz? Siz kadınlar yok musunuz dedi gülerek. Her şeyin altında bir neden ararsınız. Özel bir nedeni yok. Bu durum tamamen bizim ihmalkarlığımızdan kaynaklanıyor. Yarın sabah Tarek'e söylerim, seni istediğin saatte alıp oraya bırakır. Çok iyi bir kadına benziyor. Onunla dost olmak istiyorum. Vasim kahkahayı bastı. Bence de onunla dost olmalısın. Ne de olsa onlarla akraba sayılırız artık. Duyduğum sözler beni şaşkına çevirmişti. Ne akrabası? Bugün sana mazenin sözlüsünden hiç bahsetmedi mi? Kısa bir süre düşündüm. Evet, evet dedim. Rania'yı tanıyormuş. Onun aklı başında bir kız olduğunu söyledi. Şayet o akşam oyun bozanlık etmeyip de mazenin söz merasimine gelseydin, Rayna'nın ablasının Lamia olduğunu öğrenirdin. O anda içim fena oldu. Kusma isteği yüzünden güçlükle soluk alıyordum. Sen ne diyorsun dedim kekeleyerek. Bana şaka mı yapıyorsun? Vasim yüzüme tuhaf tuhaf baktı. Sesinin tonunda endişe vardı. Umarım dedi, onun yanında Rayna ile ilgili bir pot kırmamışsındır. Derin derin nefes aldım. Ne potu dedim kendimden emin bir şekilde. Lamia'nın bu gerçeği bana söylememesine çok şaşırdım. Vasim dudağını büzdü. Hayret dedi. Acaba neden söylememiş sana? Rania hakkındaki sözlerimden sonra yarın Lamia'nın yüzüne nasıl bakacağımı düşündüm bir an için. Vasim sen iyi misin diye sordu. Yine uzaklara dalıp gittin. Yarın öğrenirim dedim. Vasim konudan kopmuştu. Neyi öğreneceksin? Rayna'nın ablası olduğunu neden benden sakladığını. Sor bakalım. Doğrusu ben de merak ettim. Vasim dedim konuyu değiştirerek. Efendim, 2 hafta sonra İmad'ın doğum günü var. İmad'a doğum günü yapacak mıyız? Vasim İmad'ı kucağına aldı. Şunun şekerliğine baksana dedi gülerek. Bu sincaba aile içinde küçük bir doğum günü partisi yaparız. İnşallah seneye de daha büyük bir parti düzenleriz. Peki sen ne diyorsun? Bence de evdeki bu tadilatın içinde parti marti olmaz. Seneye yaparız. O zamana kadar biraz daha büyümüş olur. Ertesi gün Lamia'ya gittim. lamyalar Hamra Caddesi'nde oturuyorlardı. Bu semt oldukça şık bir yerdi. Tarek koşarak arabanın kapısını açtı. O sırada lamya pencerenin önünde belirdi. Bana pencereden el sallıyordu. "Birinci kata çıkıyorsun," diye yukarıdan seslendi. Şoföre baktım. "Siz gidebilirsiniz artık. Beni akşama doğru almaya gelin." Merdivenlerden yukarı kata çıktım. Lamia kapının önünde bekliyordu. Ciddi bir ses tonuyla "Sana kırgınım," dedim. "Hoş geldin," dedi gülerek. "Hayrola, bana neden kırgınsın?" "Rania kız kardeşinmiş. Neden bana söylemedin?" "Aslında sana söyleyecektim ama o sözlerinden sonra vazgeçtim. Seni utandırmak istemedim." İşittiğim sözler karşısında bir süre sessiz kaldım. Aslında kötü bir şey söylemedim. Sadece bir endişemi dile getirmiştim. Lamia bana sarıldı. "Bana bir şey açıklamak zorunda değilsin. O sözleri kötü niyetle söylemediğini biliyorum. Ortak yaşamların kalabalığı beni de ürkütüyor. Bugün Rania'yı da çağırdım. İki elti iyice tanışır, kaynaşırsınız." Biraz gerilmiştim. Bu gerginliğimi Lamia sezmiş olacaktı ki biraz gevşe dedi. "Birazdan herkes dökülür buraya. Sana şimdi bir kahve yaptırıyorum." Bu sırada kapı zili çaldı. "İşte gelmeye başladılar," dedi Lamia gülerek. Evde iki yardımcı kadın vardı. Kadınlardan sıska olanı kapıyı açtı. Lamia kapıya doğru koştu. Gelen misafirinin boynuna sarıldı. "Hoş geldin bir tanem," dedi. "Şimdi seni birisiyle tanıştıracağım." "Kiminle tanıştıracaksın?" Lamia sağa doğru çekildi. "Gözlerime inanmıyorum," dedim şaşkınlıkla. Senin ne işin var burada?" Mira koştu, bana sımsıkı sarıldı. "Asıl senin ne işin var burada?" Lamia ikimizi de şaşkınlıkla izliyordu. "Siz daha önceden tanışıyor muydunuz?" diye sordu afallayarak. "Tanışıyoruz," dedi Mira. "Bizi rahmetli Rima tanıştırmıştı." O anda ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilemeden ağlamaya başladım. "Düşmemek için duvara tutundum. Yoksa öldüğünü bilmiyor muydun?" dedi Mira. Başımı "hayır" anlamında salladım. Mira koluma girdi. "Hama ayaklanması sırasında öldü," dedi sesi çatallaşarak. Savaş uçaklarından atılan bir bomba, yanlışlıkla subayların oturduğu lojmanlardan birisinin üzerine düşmüş. O binada ne yazık ki Rima da varmış. Soluğum tıkanmış gibi "çoluk çocuğu var mıydı?" diye sordum. Mira'nın gözleri doldu. "Onu molozların altından çıkardıklarında kız bebeği de kucağındaymış," dedi içini çekerek. Boğazım kurumuştu. "Ona bu kaderi çizenin Allah belasını versin," dedim. Mira hemen konuyu değiştirdi. "Vasim nasıl?" dedi. "Duyduğuma göre anne olmuşsun." Kendimi toparlamaya çalıştım. "Çok iyi," dedim. "Babası öldükten sonra işlerin başına geçti. Hiç nefes almadan çalışıyor. İki tane de oğlumuz var. Allah bağışlasın." "Sağ ol. Sen nasılsın? Evlenmedin mi daha?" "Yok," dedi gülerek. "Şayet evlenmiş olsaydım mutlaka haberiniz olurdu. Galiba bu gidişle evde kalacağım." "Senin gibi biri hiç evde kalır mı? Ailen nasıl?" "Çok, çok iyiler. Haberin olsun, Aber seni hala unutabilmiş değil." Zoraki gülümsedim. "Sahi o ne yapıyor?" "Gayet iyi." "Baban nasıl?" "Nasıl olsun? Memleket meseleleriyle uğraşıp duruyor. Birkaç güne kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan'ın yeni Orta Doğu özel temsilcisi Robert McFarlane Şam'a gelecek. Onu ağırlamaya hazırlanıyor." "Devlet adamı olmak zor iş," dedim. "Allah yardımcısı olsun." Mira ve ben bir köşeye çekilip epey bir süre sohbet ettik. Eski günleri yad ettik. Lamia yanımıza geldi. "Çok ayıp oluyor kızlar," dedi. "Diğer misafirlerle de biraz sohbet etseniz hiç fena olmaz." Mira ayağa kalktı. "Benim artık gitmem gerekiyor," dedi. "Bu kadar erken mi?" dedi Lamia sitem dolu bir sesle. "Ne yazık ki evet. Amerika'dan gelecek misafirlerin eşlerini gezdireceğim. Onlar için bir takım hazırlıklar yapıyoruz." "O zaman bu gelişini saymıyorum," dedi Lamia. "En yakın zamanda yine bir araya gelelim. Bir gün Firuze'yi de al, bize gel. Şimdi izninizle yanınızdan ayrılıyorum." Mira kapıdan dışarı çıkarken içeri güzel giyimli, çekici mi çekici bir kız girdi. Kestane rengi saçları parıl parıl parlıyordu. Yüzünde çok hoş bir makyaj vardı. "Nerede kaldın Rania?" diye sordu Lamia. "Kuaförden çıkamadım abla," dedi tebessüm ederek. "Hoş geldin Rania," dedim elimi uzatırken. Elimi sıktı, sonra da beni kendisine doğru çekti. Yanaklarımdan öptü. "Hoş bulduk Piruze abla," dedi tüm sahteciliğiyle. "Geç geldiğim için özür dilerim. Benim için sakıncası yok," dedim. Ve o anda altıncı isim bana şöyle seslendi. "Bu kıza karşı hep tetikte ol." Hamile. 1983 senesinin Ağustos ayında bir sabah gün ışığı karanlık gökyüzünü yavaş yavaş aydınlatırken imadın sesine uyandım. Yataktan doğruldum, yanına gittim. Ela gözleri açıktı. Beşiğin içinde sarı dalgalı saçlarıyla çok komik görünüyordu. "Uyandın mı bebeğim?" dedim ve sonra da onu kucağıma aldım. İmada sarıldığımda sanki bir alev topuna sarılmıştım. Vücudu ateşler içerisindeydi. Vasim hemen yanı başımda horul horul uyuyordu. Vasim'i dürttüm, "Çabuk kalk," dedim, "çocuğun ateşi var." Vasim sağa döndü, "Bir şey olmaz," diye fısıldadı. İmad'ın kısa kollu tulumunu çıkardım. "Vasim," diye sesimi yükselttim, "hadi kalk, çocuğu bir doktora götürelim." Vasim gözlerini ovuşturdu. "Sabah sabah ne var?" diye söylendi. "İmad çok hasta, havale geçirmesinden korkuyorum." Elini İmad'ın alnına koyduğu gibi yataktan fırladı. "Çabuk ol," dedi panikleyerek. "Çocuk alev alev yanıyor. Bir an önce doktora götürelim." Natalya'nın odasına koştum. Onu uyandırdım. "İmad çok hasta," dedim. "Biz hastaneye gidiyoruz. Amir'e göz kulak ol." Çabucak evden çıktık. Taksinin arka koltuğunda İmad kucağımdaydı. Bebeğime yapışmış, endişeden fal taşı gibi açılmış gözlerimle onu seyrediyordum. Bir süre sonra taksi hastanenin kapısının önünde durdu. Vasim İmad'ı kucakladığı gibi hastaneye doğru koştu. Vasim'in arkasından içeri girdiğimde İmad'ı hemen acil müdahale odasına almışlardı. Vasim boş koridorda volta atıp duruyordu. "Ne oldu?" diye sordum ağlayarak. "Yüksek ateşi varmış. Ateşini düşürmeye çalışıyorlar," dedi mahmur bir ses tonuyla. "Biz içeri giremiyor muyuz peki?" "Hayır. Beni de dışarı çıkardılar. Kapının önünde bir saat bekledik. Koca bir saat geçti ama odadan dışarı çıkan olmadı. Ben içeri giriyorum," dedi ağlarken. "Burada meraktan çatlayacağım." O sırada kapı açıldı. İçeriden doktor çıktı. "Oğlum nasıl?" diye sordum hüngür hüngür ağlarken. "Verilmiş sadakanız varmış," dedi doktor. "Havale geçirmesi an meselesiymiş. Şu anda durumu gayet iyi. Oğlunuzu bir süre daha burada misafir edeceğiz." Ellerimi açıp Allah'a fısıltıyla dua ettim. Korkudan ağzım dilim kurumuştu. "Sanki öldüm öldüm dirildim," dedim Vasim'in boynuna sarılmış ağlarken. "Ağlama artık, geçti. Ana yüreği işte," dedim. "Onun hem hasta olmasına ağlıyorum hem de bugün onun doğum günü." "Sahi ya," dedi Vasim iç çekerek. "Bugün onun doğum günü." Vasim beni kollarının arasına aldı, alnımdan öptü. "Çok üzgünüm Piruze," dedi. "Seni son zamanlarda çok ihmal ettim. Senden özür diliyorum." "Vasim," dedim boğuk bir sesle. "Ne var?" "Galiba yine hamileyim." Vasim bir çığlık attı. Başımı iki avucunun içine aldı. "Ne?" dedi sevinçten gözleri yaşarırken. "Hamile misin?" "Hazır hastaneye kadar gelmişken," dedim. "Bir kan testi yaptırsak mı acaba?" 5 ay sonra 1984 yılının Ocak ayında 3. çocuğuma 7 aylık hamileydim. O sabah erkenden uyandım. Hava almak için kısa bir süreliğine terasa çıktım. Sabah ayazı kendini iyiden iyiye hissettiriyordu. Bir süre orada kaldım. Üşümeye başladığımı hissedince içeri girdim. Aşağı kata indim, mutfağa geçtim. Necva mutfakta temizlik yapıyordu. Beni duymazdan geldi. "Necva," diye yüksek sesle bağırdım. "Sen beni duymuyor musun?" Başını kaldırıp pis pis sırıttı. "Bana bağırmayın," dedi. "Siz benim patronum değilsiniz." O anda hayretler içerisinde kalmıştım. "Senin neyin var böyle? Bugün ters tarafından mı kalktın?" diye azarladım onu. "Sonra sen kim oluyorsun da benimle bu şekilde konuşabiliyorsun bakalım?" Kimsem oyum, dedi ukala ukala. Siz gidin Nataya'dan hesap sorun. Sabah sabah sinirlerim alt üst olmuştu. Gözlerim doldu. Vasim kuvvetten döndüğünde seni ona şikayet edeceğim dedim. Beni istediğiniz kişiye şikayet edebilirsiniz dedi tebessüm ederek. Şimdi beni rahat bırakın lütfen. İşimi yapayım. Öylesine düş kırıklığına uğramıştım ki soğukkanlılığımı elden bıraktım. İçimdeki hıncı dışarıya vurdum. Necva'nın suratına bir tokat patlattım. Kız sendeledi, yere düştü. İmdat diye çığlık attı. Kurtarın beni. Yoksa bu kadın beni öldürecek. Birkaç dakika sonra herkes mutfağa doluştu. Ne oldu dedi kayınvalidem. Necva hüngür hüngür ağlıyordu. Bu kadın beni dövdü dedi. Bana hakaretler yağdırdı. Kayınvalidem bana kötü kötü baktı. Seni neden dövdü? Bunu durduk yerde mi yaptı? Evet diye yalan söyledi. Ben dolapların içini temizliyordum. Bu da o sırada mutfağa gelmiş. Güya benden süt istemiş. Size yemin ediyorum, ben onun ne mutfağa girdiğini gördüm, ne de benden süt istediğini. O sırada eğildiğim yerden tam da doğrulmuştum ki bana tekme tokat saldırdı. Bu kız delirmiş olmalı dedim ağlarken. Besbelli yalan konuşuyor. Ben ondan hiçbir şey istemedim. Kayınvalidem pis pis baktı bana. Bakışları sanki yaygara koparmamı istiyordu ama sustum. İşinin başına dön Necva diye homurdandı. Oğlum eve döndüğü vakit bu meseleyi bir çözüme kavuşturacağım. Kayınvalidemin sözleri beni dehşete düşürdü. Ağlayarak yukarı kata çıktım. Kendimi odaya kapattım. Öğlene doğru Lamia'yı aradım. Lamia dedim, bugün çok kötüyüm. Biraz dışarı çıkıp hava alabilir miyiz? Birkaç saat sonra Lamia ile Salihiye semtinde buluştuk. Salihiye, İstanbul'un Beyoğlu semtini andırıyordu. Bir pastaneye girdik, kahverengi kürkümü üzerimden çıkardım. Dur bakayım dedi Lamia. Maşallah karnım bayağı büyümüş. Az kaldı dedim. İnşallah bu seferki kız olur. Ben de kız olmasını çok istiyorum ama Allah'ın işine de karışılmaz biliyorsun. Lamia güldü. Benim de sana iyi haberlerim var dedi. Ama şimdilik hiç kimseye söyleme. Yoksa dedim gözlerim buğulanırken, evet dedi sevinçten ağlarken, ben de hamileyim. Daha Cemil'e bile söylemedim. Neden dedim şaşkınlıkla. Dün öğrendim. 1,5 aylık hamileymişim. Sana ne yalan söyleyeyim, düşük yapmaktan korkuyorum. Bu yüzden Cemil'e söylemeye cesaret edemedim. Bundan sonra dikkat et kendine. Ağır mağır kaldırma, bol bol yat, dinlen. Cemil'e söyleyip söylememe mevzuna gelince, bence bu güzel haberi bir an önce ona vermelisin. Öyle mi dersin? Sence de doğrusu bu değil mi? Bu. Daha ne bekliyorsun? Çok heyecanlıyım. Acaba tepkisi nasıl olacak? Hiç merak etme. Kaç zamandır senden bu haberi bekliyor zavallı dedim, elimi elinin üstüne koyarken. Tamam dedi, ona tez zamanda söyleyeceğim. Şimdi beni boş ver, sen nasılsın? Seni son derece üzgün görüyorum. Derin bir iç çektim, sabah başımdan geçen tatsız olayları bir bir anlattım. İnanmıyorum dedi Lamia. Evdeki hizmetçi kız sana böyle bir şeyi neden yapsın ki? Hiç bilmiyorum dedim ağlarken. Sabahtan beri düşünüyorum, işin içinden çıkamadım ama elbette ki bir nedeni vardır. Lamia dudağını büzdü, çok ilginç dedi. Acaba Afaf teyze kızcağızı sana karşı kışkırtmış olabilir mi? Kısa bir süre düşündüm, hiç sanmıyorum. Necva'ya gerekli talimatları zamanında vermişti. Necva benim hiçbir işime yardım etmez zaten. Amer ya da İmat yanında yere düşse elini uzatıp da onları düştüğü yerden kaldırmaz. Çünkü zamanında onu bana karşı böyle doldurmuştu. Nasıl bir kadın bu? Ben Afaf teyzeyi hiç böyle bilmezdim. Allah Rania'nın yardımcısı olsun dedim. Umarım bana yaptıklarını ona da yapmaz. Lamia'nın yüzü gerildi. Sana yaptıklarının çeyreğini Rania'ya yapamaz dedi kendinden emin bir şekilde. Çünkü Rania senin gibi sahipsiz değil. Duyduğum sözler karşısında hayal kırıklığımı gizlemek hiç de kolay olmadı. Lamia pot kırdığını çoktan sezmiş olacak ki özür dilerim. Aslında öyle söylemek istememiştim dedi. Yani bizler burada yaşadığımız için Rania'ya iyi davranacağından hiç kuşkum yok. 18. ayrımın sonu. Sayfa 230. Devamı 19. ayrımda.